Çölde Sayım 32. bölümdeki temel konu Ruben ve Gad oymaklarının Ürdün ırmağının yanlış tarafından toprak istemeleridir. Bu bölüm gönülsüz oymaklardan söz eder. Ruben, Gad ve yarı oymak olan Maneşya, Ürdün ırmağının yanlış tarafındaki topraklara yerleşmek için izin isterler. Yani savaşa girmek istemezler. Bu olayda bizler için harika bir ders var. Ürdün ırmağı simgesel açıdan İsa Mesih'in ölümünü ve dirilişini dile getirdiğine göre buna bakmalıyız. Sayım 32. bölüm 1 ila 5. ayetler arasında çok sayıda hayvanı olan Rubenlerle Gadlılar, Yazer ve Gilad topraklarının hayvanlar için uygun bir yer olduğunu gördüler. Musa ile kahin Elezar'a ve topluluğun önderlerine giderek Rabbin yardımıyla İsrail halkının ele geçirdiği Atarot, Divon, Yazer, Mimra, Heşbon, Elale, Sevam, Nevo, Beon kentlerini içeren bölge hayvanlar için uygun bir yer dediler. Kullarınızın da hayvanları var. Bizden hoşnut kaldıysanız bu ülkeyi mülk olarak bize verin ki Şeria ırmağının karşı yakasına geçmek zorunda kalmayalım diye yazıyor. Musa onların bu isteğini duyunca tedirgin oldu. Sayım 32. bölüm 6 ila 7. ayetlerde Musa İsrailli kardeşleriniz savaşa giderken siz burada mı kalacaksınız diye karşılık verdi. Rabbin kendilerine vereceği ülkeye giden İsraillerin neden cesaretini kırıyorsunuz? 40 yıl önce ülkeye öncüler gönderildiğinde geri gelmişler ve 10 casus ülkedeki devlerden söz etmişti. Bu sözler o zaman İsrail oğullarının yüreklerinde buzullar oluşturmuştu. Şimdi de o zamanlardan kalan bir korku bu oymakların yüreğini sarmış olmalıydı. Sayım 32. bölüm 8 ve 9. ayetlerde ülkeyi araştırsınlar diye Kadeş Barnea'dan gönderdiğim babalarınız da aynı şeyi yaptılar. Eşkol Vadisi'ne kadar gidip ülkeyi gördükten sonra Rabbin kendilerine vereceği ülkeye gitmemeleri için İsraillerin gözünü korkuttular diye yazıyor. Unutmayalım ki burada Musa'nın konuştuğu insanlar yeni nesildir. Kadeş Barnea'da yer alan bu olayı hatırlayamazlardı. O zaman çocuktular ama yine de aralarında olayı hatırlayanlar vardı. Musa burada eski bir olayın getirdiği sonuçlardan söz ederek onlara durumu açıklıyor ve onları uyarıp diyor ki Sayım 32. bölüm 10 ila 13. ayetler arasında. O gün Rab öfkelenerek şöyle ant içti. Madem bütün yürekleriyle ardımca yürümediler, Mısır'dan çıkanlardan 20 ve daha yukarı yaşlardakilerin hiçbiri İbrahim'e, İshak'a, Yakub'a ant içerek söz verdiğim ülkeyi görmeyecek. Kenaz soyundan Yefunne oğlu Kalev'le Nun oğlu Yeşu'dan başkası orayı görmeyecek. Çünkü onlar bütün yürekleriyle ardımca yürüdüler. İsraillere öfkelenen Rab gözünde kötülük yapan o kuşak büsbütün yok oluncaya dek 40 yıl onları çölde dolaştırdı. Musa bu yeni kuşağın da aynı hataya düşüp babalarının günahını tekrarlamasından korkuyor. Sayım 32. bölüm 14 ve 15. ayetlerde işte ey günahkarlar soyu. Babalarınızın yerine siz geçtiniz ve Rabbin İsrail'e daha çok öfkelenmesine neden oluyorsunuz. Eğer onun ardınca yürümekten vazgeçerseniz bütün bu halkı yine çölde bırakacak, siz de bu halkın yok olmasına neden olacaksınız diye yazıyor. Ben burada Musa'nın içindeki korkuyu çok iyi anlıyorum. O korkunç çölde 40 yılın zorluklarına, hayal kırıklıklarına katlandıktan sonra tekrar vaat edilen ülkeye girememek düşüncesi onu ürkütüyordu. Bu riski göze almamalarını onlara söylüyor. Sayım 32. bölüm 16 ila 19. ayetler arasında ise Gadlılarla Rubenliler Musa'ya yaklaşıp burada hayvanlarımız için ağıllar yapmamıza, çocuklarımız için yeniden kentler kurmamıza izin ver dediler. Kendimiz de hemen silahlanıp İsraillileri kendilerinin olacak ülkeye götürünceye dek onlara öncülük edeceğiz. Ülke halkı yüzünden çocuklarımız surlu kentlerde yaşayacak. Her İsrailli mülküne kavuşmadan evlerimize dönmeyeceğiz. Şeria ırmağının karşı yakasında onlarla birlikte mülk almayacağız. Çünkü bizim payımız Şeria ırmağının doğu yakasına düştü diye yazıyor. Şimdi bir uzlaşma yolu arıyorlar. Bakın diyorlar ki biz de savaşmaya hazırız ve bunu kanıtlamak için oymağımızdan adamlar gönderip sizinle birlikte savaşmalarına izin vereceğiz. İsrail'in diğer 9 oymağına destek olacaklarını garantilerler. Bu vaade dayanarak Musa onların dileğini kabul etti. Ürdün ırmağının doğusunda yerleşmelerine izin verdi. Acaba bu vaatlerine sadık kaldılar mı? Yeşu kitabının 12 ila 16. bölümleri arasındaki olayları okursak verdikleri söze sadık kaldıklarını görebiliriz. Ancak burada Musa onları uyarıyor. Sayım 32. bölüm 23. ayette. Ama söylediklerinizi yapmazsanız Rab'be karşı günah işlemiş olursunuz. Günahınızın cezasını çekeceğinizi bilmelisiniz. Dostum, günahınızın cezasını çekeceğinizi bilmelisiniz. Başka deyişle, günahınız sizi bulacaktır. Bazılarının yorumuna göre Musa onlara günah işlerlerse eninde sonunda günahları ortaya çıkacaktır diyor. Yani ileride verdikleri söze sadık kalmazlarsa bunun herkesce bilineceğine emin olmalıydılar. Oysa burada böyle bir şey söz konusu değildir. Musa onlara sözlerinde durmazlarsa ve böylece günah işlerlerse mutlaka işledikleri günah onlara yetişecektir diyor. Kendi günahları onları bulacaktır. Dünyada günah işleyip de günahları ortaya çıkmayan bir sürü günahkar var. Bu ayet bize açıkça diyor ki onların günahı eninde sonunda onları bulacaktır. Zaman gelecek ettikleri yanlarına kalmayacaktır. Bu konuda Tanrı sözü şöyle der. Galatyalılar 6. bölüm 7. ayette. Aldanmayın, Tanrı alaya alınmaz. İnsan ne ekerse onu biçer. Kim olursan ol kardeşim ya da nerede olursan ol, ne zaman olursa olsun günahların eninde sonunda seni bulacaktır. Nasıl günah işlemişsen o şekilde o günahın gelip seni rahatsız edecektir. İşte bunun anlamı budur. Emin ol ki günahın dönüp dolaşıp seni bulacaktır. Sayım 32. bölüm 33. ayette ise böylece Musa Gadlılarla Rubenlilere ve Yusuf oğlu Maneşya oymağının yarısına, Amorluların kralı Sihon'un ülkesiyle, Başan kralı Og'un ülkesini ve çevresindeki topraklarla kentleri verdi diye yazıyor. Ürdün ırmağının yanlış tarafını seçen bu oymaklar daha sonra diğer oymaklarla birlikte mucizevi şekilde Ürdün'ü geçme tecrübesini yaşamadılar. Burada iyice anlamamız gereken bir şey var kardeşim. Ürdün ırmağını geçmek ölümü simgelemez. Yeşu kitabına geldiğimizde göreceğiz ki bu olay bize başka bir şeyi öğretir. Kenan ülkesine nasıl girmemiz gerektiğini öğretir. Yani Tanrı çocuğunun kalabileceği iki yer vardır. Bu dünyanın ruhsal çöllerinde kalıp ruhsal açıdan hayat boyunca sefalet içinde yaşayabilirsin. Ya da ruhsal bereketin olduğu yere geçip orada İsa Mesih'te olan tüm kutsamalara sahip olabilirsin. Kenan diyarı işte bu ikinci ortamı simgeler. O zaman sorabilirsiniz. Ruhsal hayatımızda Ürdün ırmağını geçip de ruhsal bereketlerin olduğu Kenan diyarına nasıl girebiliriz? İsrailoğullarına baktığımızda onların Ürdün ırmağını nasıl geçtiklerine tanık olduğumuzda bu olayda bizim hayatımız için iki ders olduğunu görebiliriz. Ürdün ırmağının ortasına yerleştirilen taşlar bize İsa Mesih'in ölümünü hatırlatır. Ürdün ırmağından alınan taşlar ise bize İsa'nın dirilişini anımsatır. Sen ve ben kardeşim, ancak İsa Mesih'in ölümü ve dirilişi sayesinde ruhsal bereketlenmeye sahip olabiliriz. Bugün Mesih imanları olarak bizim bilmemiz ve oldu saymamız gereken bir şey var. Ona iman ettiğimiz zaman biz de onunla birlikte onun ölümüne gömüldük. Ona bağlı olduğumuzu bu olay ışığında kabul etmeliyiz. Bu gerekçeye dayanarak kendimizi tümüyle ona vermeliyiz ki o zaman ondaki tüm ruhsal kutsamalar ile kutsanabilelim. Bu kutsamalar tümüyle bize aittir. Mesih'te bunlara sahibiz. Sadece onları almamız gerekir. Ruben, Gad ve Maneşya'nın yarım oymağı bu bereketlere sahip olamadılar. Böyle davranmakla, yani Ürdün ırmağının doğusunda kalmakla avantaj kazandılar mı? Hayır, tersine zarara uğradılar. Rabbimiz dedi ki, onları meyvelerinden tanıyacaksınız. Rab İsa yeryüzündeyken bir kez kalabalıklardan uzaklaşmaya çalışıyordu ve kutsal yazılarda diyor ki Markos 5. bölüm 1. ayette gölün karşı yakasına Geresalıların memleketine vardılar. Geresalılar kimlerdi biliyor musunuz? Bunlar Gat oymağıdır. Ürdün ırmağının yanlış tarafına yerleşmiş olan oymak budur. Rab İsa Mesih onlara geldiğinde ne yapıyorlardı? Domuz besliyorlardı. Cine tutsak adamın içinden cinleri kovunca cinler domuzların içine girmiş ve uçurumdan yuvarlanıp gitmişlerdi. Bunu görünce Geresalılar ne yaptılar? Memleketlerinden ayrılması için İsa'dan istekte bulundular. Yüzyıllar içinde durumları acınacak bir hal almıştı. Ürdün ırmağını aşmak istemeyen, İsa Mesih'teki ruhsal kutsamalara sahip olmak istemeyen Mesih imanlısının durumu her zaman böyle sonuçlanacaktır.
Çölde Sayım 33. bölümdeki temel konu yolculuğun bildirisidir. Burada İsrailoğullarının yaptığı yolculuğun bildirisini görebiliriz. Daha önce demiştim ki 40 yıl çölde dolaştıkları malum. Ama bu avare dolaşmanın birkaç olay dışında bir kaydı yoktur. Ancak burada bir haber yani bir bildiri kaydedildi. Yolculuğun ne zaman başladığı, nerelere gidildiği ve nerelerde kamp kurulduğu not edildi. Çölde Sayım 33. bölüm 1. ayette Musa ile Harun önderliğinde birlikler halinde Mısır'dan çıkan İsrailliler sırasıyla aşağıdaki yolculukları yaptılar diye yazar. Söylemiş olduğum gibi devam eden ayetlerle bunu izleyecek yazıların sadece bir bildiri olduğu belirtilir. O kadar ilginç bir yazı değildir. Bu nedenle birçok ayeti atlayarak 25. ayete bakalım. Şöyle yazar Sayım 33. bölüm 25 ila 28. ayetler arasında. Haradan ayrılıp Makhelot'ta konakladılar. Makhelot'tan ayrılıp Tahat'ta konakladılar. Tahat'tan ayrılıp Terah'ta konakladılar. Terah'tan ayrılıp Mitka'da konakladılar diye yazıyor. Bence bunlar oldukça sıkıcı görünen ayetler. Yolculuklarında neler olduğunu bilmek isteriz ama bunun hakkında hiçbir şey yazılmadı. İlginç bir bölüm değildir. Yine de kutsal kitaptan her zaman bir ders alabiliriz. İster inanın, ister inanmayın ama bu bölümde de ruhsal dersler vardır. Bu bölümde yazılanlar bir açıdan bir yol haritasına benzer, bize bir ruhsal gerçeği de açıklar. Tanrı bu insanların yolculukları ile ilgileniyordu. Onların gittikleri her yerin kutsal kitaba kaydedilmesini öngördü. Yalnız bunu görüp kaydetmekle kalmadı. Onların itaatsizliğine rağmen Tanrı yolculuğun her adımında onlarla birlikteydi. Bir ilahimiz vardır. Sözleri şöyledir. Onunla birlikte yolun sonuna kadar giderim. Açık konuşmam gerekir. Ben bu ilahinin sözlerinden hoşlanmam. Sözler Tanrı'nın bizlere gösterdiğinin tam tersini dile getirir. Rab bizimle yolun sonuna kadar gider. Bizde onunla gitme gücü yoktur. Pazar toplantılarında bu ilahinin sözlerini namelerle yükseltirken, onunla birlikte yolun sonuna kadar giderim sözü, kilisenin duvarlarında yankılanırken oradaki insanlara bakardım. Gerçekten büyük bir zevkle bu sözleri söylerlerdi. Ama baktım ki yıllar sonra kilisenin sandalyelerini dolduran ve bu sözleri çınlatan insanlardan eser kalmadı. Ben de kaç kez İsa Mesih'in yolunda yürürken başarısızlığa uğradım. Kaç kez Rab artık bu yol çok zor yürüyemiyorum dedim. Ama hamdolsun ki ben yürüyemediğim zaman o beni taşıdı. Tekrar yürüyebileceğim bir yere kadar beni taşıdı ve ondan sonra da benimle birlikte yürümeye devam etti. Bence bu ilahinin sözlerini değiştirip o benimle birlikte yolun sonuna kadar gidecektir demeliyiz. Ya da İsa benimle gider diye ilahimizi yeniden yazmalıyız. Rab ne diyor? İbraniler 13. bölüm 5. ayette. Seni asla terk etmem, seni asla bırakmam. İşte sevgili dinleyicim, burada çöl yolculuğunun haberi vardır. Nereye gittilerse, nerede kamp kurdularsa Tanrı onlar ile birlikteydi. Samimi olursak söylemeliyiz ki onlar Tanrı ile yürümüyorlardı. O 40 yıl boyunca ve bu yılların çoğunda yüreklerinde Tanrı'ya karşı bir isyan vardı ama Tanrı onları terk etmedi, onları hiç bırakmadı. Burada Tanrı sözünde bulunan büyük gerçeklerden birini görebiliriz. Seni asla terk etmem, seni asla bırakmam. İsa Mesih de ele verildiği gece öğrencileriyle son yemeği yerken bunu dile getirmişti. Sizi öksüz bırakmayacağım demişti onlara. Çarmıh üzerinde ölecekti ama sonra kutsal ruhunu gönderecek ve ruh onlarla birlikte sonsuza dek kalacaktı. Bu vaat bize de verilmiştir. Mesih'e iman eden her imanlı da kutsal ruh yaşamaktadır. İçimizdedir. Sen kardeşim, yeni doğuş ile Tanrı'nın çocuğu olmuşsan onun elinden kaçamazsın. O seni sıkıca tutmaktadır ve seni hiçbir koşulda terk etmeyecektir. Biz sürçebiliriz, yalpalayabiliriz ve başarısızlığa uğrayabiliriz. Ama Rab'be şükürler olsun, o yolun sonuna kadar bizimle gidecektir. Bu 33. bölüm Tanrı'nın Musa'ya verdiği bir buyruk ile son bulur. İsrail vaat edilen topraklara girmek üzeredir. Rab Musa'ya konuşup şöyle der. Sayılar 33. bölüm 51 ila 56. ayetler arasında. İsraillere de ki, Şeria ırmağından Kenan ülkesine geçince, ülkede yaşayan bütün halkı kovacaksınız. Oyma ve dökme putlarını yok edecek, tapınma yerlerini yıkacaksınız. Ülkeyi yurt edinecek, oraya yerleşeceksiniz. Çünkü mülk edinesiniz diye orayı size verdim. Ülkeyi boylarınız arasında kurayla paylaşacaksınız. Büyük boya büyük pay, küçük boya küçük pay vereceksiniz. Kurada kime ne çıkarsa orası onun olacak. Dağıtımı atalarınızın oymaklarına göre yapacaksınız. Ama ülkede yaşayanları kovmazsanız, orada bıraktığınız halk gözlerinizde kanca, böğürlerinizde diken olacak. Yaşadığınız ülkede size sıkıntı verecekler, ben de onlara yapmayı tasarladığımı size yapacağım. Bu ayetlerde bazı kişilerin sorguladığı bir şeyler vardır. Özellikle şüphecilerin dile getirdiği bir soru var burada. Rab neden bu kadar insanın yok edilmesini istiyor? Orada yaşamakta olan ülke sakinlerinin hepsini yok etmekte Tanrı acımasız ve haksızca davranmıyor mu? İsrail ulusunun kendisi o kadar itaatsizlik ettikten sonra itaatsiz bir halkı gönderip de başka bir halkı yok etmesi acımasız değil mi? Vaat edilen ülkede iyi insanların da yaşadığını ileri sürüyorlar bunlar. Orada masum çocuklar ve kadınlar vardı denilebilir. Tanrı'nın bu insanları yok etme isteğini nasıl savunabiliriz? Şüpheci ve liberal görüşlü insan bu gibi iddialarla kafa karıştırmak amacındadır. Ancak hiç düşünmüyorlar. Şu anda içinde yaşadıkları ülke bir zamanlar bir başka halka aitti. Amerika aslında Kızılderililere aitti. Mezmur yazarının da 24. Mezmur 1. ayette söylediği gibi, Rabbindir yeryüzü ve içindekiler, dünya ve üzerinde yaşayanlar demeliyiz. Bu yeryüzü ona aittir. Yeryüzünde neler yapılması gerektiği konusunda buyrukları veren odur. İsrail'e buyruk verdi. Kenan ülkesine gidip oranın putlarını yok edeceklerdi. Arkeologlar bugün oradaki kazılarda bu putların heykellerini ortaya çıkarıyorlar. Onların dökme metalden putları yok edilecekti. Onların putlara tapınmak için gittikleri yüksek yerler yıkılıp yok edilecekti. Bu yüksek yerlerde insanın ağza bile alamayacağı en çirkin davranışların gerçekleştiği putperest ayinler düzenlenirdi. Kenanlılar ruhsal açıdan en düşük seviyede insanlardı o dönemlerde. Düştükleri seviyeden daha aşağıya inemezlerdi. Onları sadece putperestlikle suçlayamayız. Putperestlikleriyle birlikte en çirkin cinsel eylemleri adet edinmişlerdi. Putlara tapınırken bile seks sahneleri, cinsel sapıklıklar düzenlenmekteydi. Bu hayat şekli aile içine de sızmıştı. Cinsel hastalıklar her bireye, hatta hayvanlara bile geçmişti. Tanrı onları bu şekilde yok etmeseydi, hastalıklar onları yiyip bitirecek ve diğer uluslara da bu hastalıklar sıçrayacaktı. Günümüzde rastgele cinsel ilişki çok doğal karşılanır. Bunun günah olduğu söylenirse günümüz insanı güler, seninle alay eder. Bugün dünyayı tehdit eden AIDS hastalığı sanki kendi başına ortaya çıkmış gibi insanlar cinsel sapıklıklarına devam ediyorlar. Suç cinsel gevşeklikte, rastgele cinsel ilişkilerde, eşcinsellikte değil, şu adi kötü hastalıkta diyorlar. Hastalığın hakkından gelip yine cinsel sapıklıklarına devam etmek istiyorlar. Musa'nın gününde de belki şimdi ismini bile duymadığımız cinsel hastalıklar Kenan ülkesini sarmıştı. Bu ülke zamanında kervan yollarının geçtiği, orduların geçtiği, birçok uygarlıkları birbirine bağlayan merkezi bir yerdi. Kenanlıların birçok ulusla temasları vardı. Tanrı müdahale etmeseydi yalnız Kenanlılar değil, onlarla ilişkide bulunan insanlar da ve hatta o zamanın tüm dünyası hastalıklara kurban gitmiş olacaktı. Daha sonra Yeşu kitabını okurken göreceğiz ki Tanrı Kenan diyarındaki hayvanların bile yok edilmesini buyuracaktır. Çünkü Kenanların cinsel sapıklığı o kadar çirkin boyutlara erişmişti ki hayvanlara bile cinsel ilişki yoluyla geçmişti. Şimdi Tanrı bu ülkeye yeni bir kiracı getirecektir. Şimdi anlıyor musunuz? Rab ne yaptığını iyi biliyordu. O bu şekilde davranmakta haklıydı. Tanrı merhametsizce değil aslında merhametle davrandı. Gelecek nesillerin kurtulması için Tanrı Kenan halkını yok etti. Daha önce Nuh'un zamanında da aynı şeyi yapmıştı. İnsanlar o kadar yozlaşmışlardı ki Tanrı dünyayı tufan ile yok etti. Neden? Gelecek nesli korumak için. Nuh'un gemisine giren 8 kişiden yepyeni bir insanlık türetti. Ama günah yine işini yaptı. Değerli kardeşim, asla Tanrı'yı eleştirme. Yargıç kürsüsüne çıkıp da yaptıklarından dolayı Tanrı'yı yargılama. Herhangi bir durumda tüm bilgiye sahip değiliz. Ama o her şeyi bilir. Bildiğimiz bir şey var. Esenlik prensi, barış başkanı tekrar yeryüzüne gelip de 1000 yıllık egemenliğini kuruncaya dek bu dünyada esenliği göremeyeceğiz. O zamana kadar Tanrı bir ulusu alıp başka bir ulusu cezalandırmak için kullanacaktır. Çölde Sayım 34. bölüme geldik. Çölde Sayım 34. bölümdeki temel konu vaat edilen ülkenin sınırlarıdır. Bu çok önemli bir bölümdür. Çünkü hiç kuşku götürmez şekilde Tanrı'nın İsrail'e vaat ettiği toprakların sınırlarını belirler. Aynı zamanda Tanrı'nın bu toprakları İsrail'e sonsuz bir miras olarak verdiğini vurgular. Bugün bu topraklara isteyen sahip çıksın ama Tanrı bu toprakları halkına vermiştir. Sayım 34. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Rab Musa'ya şöyle dedi. İsraillere de ki, mülk olarak size düşecek Kenan ülkesine girince sınırlarınız şöyle olacak. Şimdi çölde Sayım 34. bölüm 3. ayette güneydeki sınırları belirler Tanrı. Şöyle yazar. Güney sınırınız Zin çölünden Edom sınırı boyunca uzanacak. Doğuda güney sınırınız Lut gölünün ucundan başlayacak. Batı sınırları ise çölde Sayım 34. bölüm 6. ayette şöyle belirlenir. Batı sınırınız Akdeniz ve kıyısı olacak. Batıda sınırınız bu olacak. Şimdi de kuzey sınırı belirtilir. Kuzey sınırınız Akdeniz'den Hor Dağı'na dek uzanacak. Hor Dağı'ndan Levo, Hamat'a, oradan Sedat'a, Zifron'a doğru uzanarak Hasar en anda son bulacak. Kuzeyde sınırınız bu olacak diye yazıyor. Sayım 34. bölüm 7 ila 9. ayetlerde. Son olarak doğu sınırı gösterilir. Sayım 34. bölüm 10 ila 12. ayetler arasında. Doğu sınırınız Hasar en andan Şefam'a dek uzanacak. Sınırınız Şefam'dan Ayin'in doğusundaki Rivla'ya dek inecek. Oradan Kinneret gölünün doğu kıyısındaki yamaçlara dek uzanacak. Oradan Şeria ırmağı boyunca uzanacak ve Lut gölünde son bulacak. Her yandan ülkenizin sınırları bu olacaktır diye yazıyor. Sonra Rab toprakları oymaklar arasında kimin böleceğini ve bu sorumluluğu kimin üstleneceğini belirtir. Sayım 34. bölüm 16 ila 18. ayetler arasında Rab Musa'ya şöyle dedi. Ülkeyi mülk olarak aranızda paylaşacak adamlar şunlardır. Kahin Elezar ve Nun oğlu Yeşu. Ülkeyi mülk olarak paylaştırmaları için her oymaktan birer önder görevlendirin. Hatta her oymaktan sorumlu seçilecek önderlerin isimlerini bile verir. Bu ayetleri okumak istemiyorum çünkü bugün bizim için bu bayağı sıkıcı olur. Ancak o günlerde İsrail için bu isimlerin verilmesi önemliydi. Bölüm şu sözlerle kapanır. Kenan ülkesinde İsraillere mülkü paylaştırmaları için Rabbin görevlendirdiği adamlar bunlardı. Sayım 34. bölüm 29. ayet. Çölde Sayım 35. bölümdeki temel konunun Levillere verilen sığınak kentler olduğunu görürüz. Daha önce gördüğümüz gibi ilk doğanlar Rab'be adanırlardı. Leviller ise İsrail'in tüm oymaklarından alınıp Rab'be adanmış olanlardı. Leviller Rab'be aittiler. İsrail oymakları arasında topraklar paylaşılırken Levillere bir pay verilmedi çünkü Tanrı onların payıydı. Yine de yaşayabilmeleri için yere ihtiyaçları vardı. Rab onlara bazı kentleri yaşayacak yer olarak verdi. Levillere verilen kentleri Sayım 35. bölüm 1 ila 3. ayetler arasında görürüz. Şöyle yazar. Rab Şeria ırmağı yanında Eriha kıyısındaki Moav ovalarında Musa'ya şöyle dedi. İsraillere buyruk ver. Alacakları mülkten oturmaları için Levillere kentler versinler. Kentlerin çevresinde otlaklar da vereceksiniz. Böylece yaşamak için Levillerin kentleri olacak. Sığırları, sürüleri, öbür hayvanları için otlakları da olacak diye yazıyor. Bir açıdan bu yerlere banliyö ya da dış mahalleler diyebiliriz. Bunlar otlak yerlerdi, şehir içi değildi. Bu yerler Levillere ayrılmıştı. Sayım 35. bölüm 4. ayette ise Levillere vereceğiniz kentlerin çevresindeki otlaklar kent surundan 1000 arşın uzaklıkta olacak diye yazar. Levillere tahsis edilen 48 şehir vardı. Bunlardan 6'sı sığınak kent olarak belirlendi. Sayım 35. bölüm 9 ila 13. ayetlerde Rab Musa ile konuşmasını şöyle sürdürdü. İsraillere de ki, Şeria ırmağından geçip Kenan ülkesine girince sığınak kentler olarak bazı kentler seçin. Öyle ki istemeyerek birini öldüren kişi oraya kaçabilsin. Ölç alacak kişiden kaçıp sığınacak bir yeriniz olsun. Böylece adam öldüren kişi topluluğun önünde yargılanmadan öldürülmesin. Vereceğiniz bu 6 kent sizin için sığınak kentler olacak diye yazıyor. Leviller Ürdün ırmağının doğusunda 3 tane ve batısında da 3 tane olmak üzere sığınak kentler hazırlayacaklardı. Bu sığınak kentlerin fonksiyonu basitti. Birisi kaza sonucu birisini öldürecek olursa bu kentlerden birine sığınabilirdi. Böylece kazayla birisinin ölümüne neden olan kişi ölen kimsenin yakınları tarafından öldürülmemesi için korunuyordu. Yani ölenin ailesi ona karşı kan davası açıp da onu öldürmeyecekti. Amaç adam öldüren kişiyi suçsuz ilan etmek değildi. Bu adil bir yargılama oluncaya kadar onu korumaktı. Sayım 35. bölüm 24 ila 25. ayetlerde topluluk adam öldürenle kan öcünü alacak kişi arasında şu kurallar uyarınca karar verecek. Topluluk adam öldüreni kan öcü alacak kişinin elinden korumalı ve kaçmış olduğu sığınak kente geri göndermeli. Kişi kutsal yağla meshedilmiş başkâhinin ölümüne dek orada kalmalıdır diye yazıyor. Burada dikkate almanız gereken bir şey var. Sığınak kentler kasten adam öldürenlere açık değildi. Bilerek insan canına kıyanlar bu kentlere sığınarak korunamazlardı. Sayım 35. bölüm 30. ayette ise adam öldüren tanıkların tanıklığıyla öldürülecek. Bir tek kişinin tanıklığıyla öldürülmeyecektir diye yazar. Şimdi Rab bu buyrukları neden verdiğini açıklayacaktır. Sayım 35. bölüm 33. ayette içinde yaşadığınız ülkeyi kirletmeyeceksiniz. Kan dökmek ülkeyi kirletir. İçinde kan dökülen ülke ancak kan dökenin kanıyla bağışlanır. İçinde oturduğunuz, benim de içinde yaşadığım ülkeyi kirletmeyeceksiniz. Çünkü ben İsraillerin arasında yaşayan Rabbim diye yazar. Şimdi Çölde Sayım kitabının son bölümüne geldik. Bu 36. bölümdür. 36. bölümdeki temel konu topraklardaki miras ile ilgili yasadır. Yusuf'un ailesine ait önderler Musa için bir sorun yaratıyordu. Selofat'ın kızları kendi oymaklarının dışında birisiyle evlenirlerse onların payına düşen topraklar başka oymağa geçecekti. Musa bu konuda Rabbin ne dediğini onlara aktarır. Sayım 36. bölüm 6 ila 9. ayetler arasında Rab Selofat'ın kızları için şöyle diyor. Selofat'ın kızları babalarının bağlı olduğu oymak ve boydan herhangi bir erkekle evlenmekte özgürdürler. İsrail'de miras bir oymaktan öbür oymağa geçmeyecek. Her İsrailli atalarının bağlı olduğu oymağın mirasına bağlı kalacak. Herhangi bir İsrail oymağında miras alan kız, babasının bağlı olduğu oymak ve boydan biriyle evlenmelidir. Öyle ki her İsrailli atalarının mirasını sahiplenebilsin. Miras bir oymaktan öbür oymağa geçmeyecek. Her İsrailli oymağa aldığı mirasa bağlı kalacak diye yazar. Kısaca diyebiliriz ki tahsis edilen topraklar ait olduğu oymağın malı olarak kalacaktı. Hiç kimse verilen malı sürekli şekilde yitiremezdi. Yubil yılında ipotek edilen tüm mallar geri asıl sahibi olan aileye verilmeliydi. Bu gerçekten Tanrı'nın kendi halkı için düzenlediği harika bir sistemdi. Bu şekilde onları korudu. Sayım 36. bölüm 13. ayette Rabbin Musa aracılığıyla Şeria ırmağı yanında Eriha karşısındaki Moav ovalarında İsraillere verdiği buyruklar ve ilkeler bunlardır diye yazar. Burada Sayım kitabının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Aynı zamanda Musa'nın genel yaşamının sonuna da tanık oluyoruz. Yasanın Tekrarı kitabında Musa'nın kişisel hayatı ele alınacaktır. Bu kitap Tanrı'nın seçtiği halkın çöldeki hayatı konusunda bize ancak küçük bir pencere açıp onlar hakkında az bilgi verdi. Bu pencereden baktığımız zaman başarısızlık, zayıflık, isyan, şikayet ve gözyaşlarıyla ıslanmış sahneler görebiliriz. Bugün bizim hayatımıza yardımcı olan dersler burada bize verilir. Biz de bir açıdan hayatın çöllerinde yol alırken bu kitap bize yardımcı olabilir.